Ayrım 6.
Gervais alçak bir sesle, "Evet, rahat eder ya," diye fısıldadı. Plasans'ta bizim sokak bu kadar kalabalık değildi. Bakın, 5. katta önünde fasulyeler duran şu pencere ne kadar sevimli. Bunun üzerine Capio, o dinmeyen inatçılığıyla üsteleyerek, birlikte oturmayı isteyip istemediğini sordu. Bir karyola edinir edinmez, orada bir oda kiralayabilirlerdi. Ne var ki Gervais, bu saçma sapan sözlere yeniden başlamamasını rica ederek kaçıyor, kemerli kapının altından geçip uzaklaşmak için acele ediyordu. Şu ev yıkılsa, iki dünya bir araya gelse, orada onunla bir yorganın altında asla olmayacaktı. Bununla birlikte Capio, Bayan Piconier'in atölyesinin önünde ondan ayrılırken, gene de genç kadının dostça bir tavırla verdiği elini bir süre avucunda tuttu. Genç kadınla Çinko işçisinin dostça ilişkileri tam bir ay sürdü. Gervais'in ölesiye çalıştığını, çocuklarına özenle baktığını, üstelik de akşamları dikiş dikecek vakti bulunduğunu gördükçe onu çok gayretli buluyordu. Bu kadın pasaklı, zevkine ve boğazına düşkün öteki kadınlara hiç benzemiyordu. Capio, ona bunları söyleyince Gervais gülüyor, alçak gönüllü bir tavırla kendini savunuyordu. Ne yazık ki ta başından beri böyle akıllı uslu davranamamıştı. Bunları derken daha 14 yaşındaki ilk doğumunu anlatmak istiyordu. Gene eskiden annesiyle birlikte içtikleri şişe şişe anasonlu likörleri dile getiriyordu. Geçirdiği deneyimler, başına gelenler onu bir parça adam etmişti. İşte hepsi bu. Onu öyle fazla istençli sanmakla hata ediyorlardı. Tersine, iradesi son derece zayıftı. Başkalarını üzmek korkusuyla nereye iterlerse oraya sürükleniyordu. En büyük isteği, dürüst ve iyi insanlar arasında yaşamaktı. Çünkü kötü toplum bir balyoz gibiydi. İnsanın kafasını kırar, kadını göz açıp kapayıncaya kadar yamyası eder geçer diyordu. Gervais geleceği düşündükçe terler bastığını hissediyor, kendini de havaya fırlatılıp kaldırımın üstüne rastgele ya yazı ya da tura gelen paraya benzetiyordu. Bütün görüp geçirdikleri, çocuk gözlerinin önüne serilen kötü örnekler ona yaman bir ders oluyordu. Ne var ki Capio, karamsar düşünceler beslediği için ona takılıyor, kalçalarını çimdiklemeye çalışarak onu gene eski yürekli haline döndürmeye çalışıyordu. Gervais onu itiyor, ellerine şaplaklar vuruyordu. Capio da kahkahalarla gülerek ve avaz avaz bağırarak, öyle iradesi zayıf bir kadın olarak hiç de kolay kolay ele geçer cinsten olmadığını söylüyordu. Kendisi oldum olası işin alayında olduğundan geleceğe pek kulak astığı yoktu. Bu konuda en küçük bir kaygı duymuyordu. Adam sen de, günler birbirini kovalar, işler olacağına varır. İnsan nasıl olsa yatacak bir yerle yiyecek bir lokma ekmek bulurdu. Sokaklarını yarı yarıya dolduran ayyaşlar bir yana bırakılırsa, burası oldukça temiz bir mahalle sayılırdı. O ayyaşlardan kurtulmak da pekala mümkündü. Capio da kötü bir adama benzemiyordu. Kimi zaman pek akıllı uslu sözler söylüyordu. Hatta bir parça da şıktı. Saçlarını düzgün bir çizgiyle yandan ayırıyor, güzel boyun bağları takıyordu. Pazar günleri giydiği bir çift pırıl pırıl rugan ayakkabısı vardı. Ayrıca maymun kadar becerikli ve edepsizdi. Paris işçisine özgü, ağız kalabalığı ve palavra dolu alaycı bir maskaralığı vardı ki gencecik yüzünde çok daha cana yakın görünüyordu. Bonsur Oteli'nde ikisi de birbirine bir sürü yardımda bulunuyordu. Capio gidip onun sütünü alıyor, siparişlerini üstleniyor, çamaşır paketlerini taşıyordu. Çoğunlukla akşamları işten ilkin Capio döndüğü için dış bulvarda çocukları gezdiriyordu. Gervais de bu nezakete karşılık onun çatı altında yattığı daracık odaya çıkıyor, giysilerini gözden geçiriyor, iş gömleklerinin düğmelerini, dokuma ceketlerinin söküklerini dikiyordu. Aralarında büyük bir yakınlık başlamıştı. Capio yanındayken Gervais'ın hiç canı sıkılmıyordu. Onun söylediği şarkılarla eğleniyordu. Paris varoşlarının bu muzip şarkıları Gervais için çok değişik ve yepyeni bir şeydi. Beriki de hep onun eteğinin dibinde dolaşa dolaşa gittikçe daha fazla ateşleniyordu. Tutulmuştu, hem de yaman tutulmuştu. Ama bu sonunda onu rahatsız etmeye başladı. Hala gülüp şakalaşıyordu ama o kadar yüreği sıkılıyordu ki, o kadar keyifsizdi ki, o kadar tasalıydı ki. Artık bu durumdan hiç hoşlanmaz olmuştu. Saçma sapan takılmalar hala sürüp gidiyordu. Capio onunla karşılaştıkça, ne zaman diye seslenmeden yapamıyordu. Gervais onun ne demek istediğini anlıyor ve bu istediği şeyi çıkmaz ayın son çarşambası için vaat ediyordu. O zaman Capio ona takılıyor, kadının evine taşınırmış gibi terlikleri elinde oraya geliyordu. Gervais onun bu hallerine gülüyor, Capio'nun yaşamının bir parçası haline getirdiği o açık saçık şakalar arasında bütün günü yüzü zerre kadar kızarmadan geçiriyordu. Yeter ki kabalık etmesin, her haline katlanıyordu. Yalnız bir gün Capio, onu zorla öpmek isteyip de birkaç tel saçını kopardığı zaman çok öfkelenmişti. Haziran sonlarına doğru Capio bütün neşesini yitirdi. Pek tuhaf bir hal almıştı. Genç kadın, onun kimi bakışlarından kaygılandığı için geceleri kapısını sıkı sıkı kapıyordu. Sonra Capio pazardan salıya kadar süren bir somurtmanın ardından salı akşamı saat 11'e doğru birdenbire gelip onun kapısını çaldı. Gervais kapıyı açmak istemedi ama Capio'nun sesi o kadar tatlı, o kadar titrekti ki Gervais sonunda kapıya dayalı konsolu çekti. Genç adam içeri girip de Gervais onu o kadar solgun, gözleri kan çanağına dönmüş, yüzü kıpkırmızı lekelerle damar damar kızarmış bir halde görünce hasta sandı. Capio bir şeyler kekeleyip başını sallayarak ayakta duruyordu. Hayır hayır canım, hasta falan değildi. Yukarıda odasında tam 2 saattir ağlıyordu. Komşular işitmesin diye yastığını dişleyerek bir çocuk gibi ağlıyordu. 3 gecedir artık uyku da uyumuyordu. Durdurak kalmamıştı, bu böyle sürüp gidemezdi. Boğazı düğümlenerek dokunsalar yeniden ağlayacak bir tavırla ''Bakın Bayan Gervais, beni dinleyin'' dedi. ''Bu işe bir son vermek zorundayız değil mi? Evlenelim, ben kesin kararımı verdim.'' Gervais büyük bir şaşkınlık içindeydi ama çok ciddi duruyordu. ''Aman Bay Capio'' diye fısıldadı. ''Neler söylüyorsunuz siz öyle? Ben sizden evlenmemizi istemedim ki. Bunu siz de pekala biliyorsunuz. İşime gelmiyordu o kadar.'' ''Yo, hayır, hayır. Bu iş çok ciddi. İyi düşününüz, rica ederim.'' Ne var ki, Capio sarsılmaz kesin bir karar verdiğini gösteren bir tavırla hala başını sallayıp duruyordu. O, gerektiği kadar düşünüp taşınmıştı. Bu gece rahat uyuyabilmek için aşağı inmişti. Yeniden yukarı çıkıp ağlamasını ister miydi? Gervais peki der demez, artık onu bir daha rahatsız etmeyecekti. Rahat rahat yatıp uyuyabilirdi. Bütün istediği yalnızca onun peki dediğini işitmekti. İşin gerisini ertesi sabah görüşüp konuşabilirlerdi. Bunun üzerine Gervais, ''Canım elbette ki böyle birdenbire damdan düşercesine evet diyemem.'' dedi. ''İleride beni, sizi budalaca bir işe itmiş olmakla suçlamanızı istemem.'' ''Bakın Bay Capio, böyle ayak diremekle hiç doğru yapmıyorsunuz. Benim için duygularınızın ne olduğunu siz kendiniz de bilmiyorsunuz. Beni bir hafta görmeseniz, bahse girerim ki hevesiniz geçecektir. Erkekler çoğu kez bir tek gece için evlenirler.'' Evliliklerinin ilk gecesidir bu. Sonra geceler birbirini kovalar, günler uzar ve bir ömür boyunca uzayıp gider. Oturunuz şuraya da bu işi hemen şimdi konuşalım. Bunun üzerine sabahın saat 1'ine kadar evlenme işini konuştular. Bir türlü söndürmedikleri şamdan isli bir ışık saçtığı için odanın içerisi hemen hemen karanlıktı. Uyumakta olan 2 çocuğu uyandırmamak için alçak sesle konuşuyorlardı. Ve Gervais... Döndürüp dolaştırıp sözü çocuklara getiriyor, Capio'ya onları gösteriyordu. Ona getireceği pek tuhaf bir çeyizdi bu. Gerçekten de bu adamın başına bu 2 çocuğu saramazdı. Sonra onun adına utanıyordu da. Mahallede ne derlerdi ona? Kendisini aşığıyla birlikte görmüş tanımışlardı. Başından geçen serüveni biliyorlardı. Daha aradan 2 ay bile geçmemişken evlenirlerse hiç doğru olmazdı. Bütün bu haklı nedenlere Capio omuz silkerek karşılık veriyordu. Mahalle dediğin neydi ki? Umurunda bile değildi. Vız gelirdi her şey. Kendisi başkalarının işine burnunu sokuyor muydu? İlkin burnu kirlenir diye ödü patlardı. Evet pekala. Gervais kendisinden önce Lantier ile yaşamıştı. İyi ama bunda bir kötülük var mıydı? Kötü kadın değildi ki. Pek çok kadın gibi zevk ve eğlence içinde yüzüp keyif çatmıyordu. Hem de en zengin takımından kadınlar gibi evine erkek alacak değildi ya. Çocuklara gelince adam sen de onları da büyütür yetiştirirlerdi pekala. Capio hiçbir zaman onun kadar yürekli, onun kadar iyi, onun kadar üstün niteliklerle dolu bir kadın bulamazdı. Aslında hepsi bu kadar değildi. Gervais kaldırımlarda sürten, çirkin, tembel, iğrenç, pis bir kadın da olsaydı, bir sürü küçük çocuğu da bulunsaydı, gözünde bunların hiç mi hiç önemi olmazdı. Capio onu istiyordu. Genç adam durmadan yumruğunu dizine vurarak, ''Evet, sizi istiyorum.'' diye üsteliyordu. ''Anlıyor musunuz? Sizi istiyorum. Sanırım buna bir diyeceğiniz yoktur, değil mi? Gervais yavaş yavaş duygulanıyor, yumuşuyordu. Kaba bir isteğin kendisini her yandan sarmış olduğunu hissettiğinden, yüreğinde de duygularında da bir gevşeme başlamıştı. Ellerini etekliğinin üzerinde kenetlemiş, yüzü anlatılmaz bir tatlılık içinde ama çekingen bir tavırla kimi itirazlarda bulunuyordu. Dışarıdaki güzel Haziran gecesi aralık pencereden odaya sıcak soluklar gönderiyordu. Bu soluklar mumun alevini titretip duruyordu. Uykuya dalan mahallenin derin sessizliği arasında, sadece bulvarın ortasında sırt üstü yatmış bir sarhoşun çocuk gibi hıçkırıkları işitiliyordu. Çok uzakta, kim bilir hangi lokantanın dibinde bir keman geç saatlere kadar süren bir eğlenti için kadril çalıyor, bir armonika ezgisi kadar berrak ve ince, billur gibi bir ses çıkıyordu. Capio, genç kadının artık itiraz edecek hiçbir şey bulamayıp dudaklarından belli belirsiz bir gülümsemeyle sustuğunu görünce ellerini yakaladı. Onu kendine doğru çekmeye başladı. Gervais o an çok korktuğu, kendini bırakıp teslim olma anlarından birini yaşıyordu. Karşısındakinin isteğini yüz geri edip onu üzmeyecek kadar çok duygulanmıştı. Ne var ki çinko işçisi onun kendini teslim ettiğini anlayamadı. Genç kadına sahip olmak için bileklerini ezercesine sıkmakla yetindi. İkisi de bu hafif acıyla bir iç geçirdiler. Bu iç çekişte sevgilerinin bir parça doyuma ulaşması gibi bir şey vardı. Capio heyecanla, "Evet diyorsunuz değil mi?" diye sordu. Gervais de alçak sesle, "Bana ne kadar eziyet ediyor, beni ne kadar üzüyorsunuz bilseniz," diye mırıldandı. "Siz bunu istiyorsunuz." "O halde evet. Aman ya Rabbi, belki de çok büyük bir delilik yapıyoruz." Capio ayağa kalkmış, genç kadının belinden kavrayıp yüzüne rastgele sert bir öpücük kondurmuştu. Sonra bu öpüş çok gürültü çıkardığı için önce kendisi telaşa kapıldı. Claude'la Etienne'den yana bakıp hırsız gibi sessiz adımlarla yürüyerek sesini alçalttı. "Şşt, uslu oturalım," dedi. "Küçükleri uyandırmayalım. Yarın görüşürüz." Sonra odasına çıktı. Gervais tir tir titreyerek bir saate yakın karyolanın kenarında oturup kaldı. Soyunmak bile aklına gelmedi. Çok duygulanmıştı. Capio'yu çok dürüst buluyordu. Bir ara her şeyin bittiğini, adamın o gece orada yatacağını sanır gibi olmuştu. Aşağıda pencerenin altına uzanmış olan sarhoş, sahibini yitirmiş bir hayvan gibi bir takım boğuk sesler çıkarıyordu. Uzakta o deminki oynak havaları çalan keman artık susmuştu. Sonraki günler Capio Gervais'i bir akşam Gutedor sokağındaki ablasına gitmeye zorladı. Ne var ki genç kadın çok çekiniyor, utanıyordu. Lorileux'lere bu ziyareti yapmaktan çok korkuyordu. Çinko işçisinin de o karı kocadan için için korktuğunun farkındaydı. Kuşkusuz ablasına muhtaç değildi. Üstelik o ablaların büyüğü de değildi. Capio'nun annesi ise oğlunun hiçbir isteğini geri çevirmediği için canı gönülden bu evlenmeye razı olacaktı. Yalnız aile arasında Lorileux'ların günde 10 frank kadar kazandıkları söyleniyordu. Onlar da bu ünden dolayı ailede sözlerini en çok dinletir durumdaydılar. Lorileux'lar karısını kabul etmedikçe Capio evlenmeye dünyada cesaret edemezdi. Genç adam Gervais'e, "Kendilerine sizden söz ettim," dedi. "Tasarılarımızı biliyorlar. Aman ya Rabbi, ne kadar çocukça düşünüyorsunuz. Bu akşam gelin. Geleceğinize haber verdim değil mi ya?" "Ablam biraz serttir. Lorileux de öyle her zaman sevimli güler yüzlü değildir. Aslına bakarsanız pek canları sıkıldı. Çünkü evlenirsem artık evlerinde yemek yemeyeceğim. Bu da bir yana koydukları parada bir azalma yaratacak. Ama zarar yok. Sizi kapı dışarı etmezler. Benim hatırım için yapın bunu. Bu ziyaret kesinlikle yapılmalı." Bu sözler Gervais'i daha fazla korkutuyordu. Ama gene de bir cumartesi akşamı razı oldu. Capio saat 8:30'da onu almaya geldi. Genç kadın siyah bir elbise giymişti. Omuzlarına ince yünlüden bir şal almıştı. Başına da küçük bir dantelli, süslü beyaz bir başlık oturtmuştu. 6 haftadan beri çalışıyordu. Bu süre içinde atkı için 7 frankla, başlık için 2 frangı artırmanın yolunu bulmuştu. Elbisesi temizlenip onarılmış eski bir entariydi. Pasyoner sokağında giderlerken Capio ona, "Sizi bekliyorlar," dedi. "Yavaş yavaş beni evli görmeye alışıyorlar. Bu akşam pek iyilikleri üstünde. Yüzleri gülüyor nasıl olsa. Sonra da eğer şimdiye kadar altın zinciri nasıl yapılır görmedinizse seyretmek hoşunuza gidecektir. Tam da pazartesi için acele bir sipariş var ellerinde. Evlerinde altın mı var diye soran Gervais'in gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Ne sandınız ya? Elbette var. Duvarlarda var, yerlerde var, her yerde var. Böyle konuşa konuşa yuvarlak kapıdan girmişler, avludan geçmişlerdi. Lorileux'lar B merdiveninden çıkılan 6. katta oturuyorlardı. Capio gülerek Gervais'e seslenip trabzanı sıkı sıkı yakalamasını ve bir daha da kesinlikle bırakmamasını tembih etti. Gervais başını kaldırıp baktı. İki katta 1-3 hava gazı lambasıyla aydınlanan merdiven yuvasının yüksek kulesini görünce gözlerini kırptı. En tepede yanan sonuncu hava gazı lambası kapkaranlık bir gökyüzünde titrek bir yıldızı andırıyordu. Öbür ikisi merdiven basamaklarının sonsuz helezonu boyunca garip şekilde tırtıllı uzun ışıklar saçıyorlardı. Birinci katın sahanlığına gelince çinko işçisi ''Nasıl?'' dedi. ''Keskin bir soğanlı çorba kokusu var değil mi? Hiç kuşkusuz soğanlı çorba içmişler.'' Gerçekten de kurşuni renkli, pis, trabzanı ve basamakları kapkara yağ lekeleri içinde sıyrık duvarlarının sıvası görünen B merdiveni hala keskin bir yemek kokusuyla doluydu. Sahanlıklardan gürültü ve şamatayla çınlayan koridorlara giriliyordu. Sarı boyalı, ellerin kiriyle kararmış kapılar bu koridora açılıyordu. Pencere düzeyindeki pis soğuluklarından kötü kokan, mide bulandırıcı bir nem yükselmekteydi. Bu dayanılmaz koku, pişmiş soğanın buruk kokusuna karışıyordu. Zemin katından 6. kata kadar bulaşık takırtıları, yıkanan tavaların temizlemek için kaşıkla kazınan tencerelerin gürültüsü işitiliyordu. Birinci katta Gervais üstünde iri harflerle ressam yazılı yarı açık bir kapının aralığından muşamba örtülü toplanmış bir sofranın başında iki kişinin pipolarından çıkan dumanlar ortasında hararetli hararetli konuştuklarını gördü. İkinci ve üçüncü katlar daha dingin daha sessizdi. Yalnızca kapı çatlaklarından sallanan bir beşiğin tıkırtısı, bir çocuğun boğuk hıçkırıkları, sözleri anlaşılmayan, akar bir suyun boğuk şırıltısını andıran kalın bir kadın sesi duyuluyordu. Gervais kapılara çivilenmiş tabelaları okudu. Bayan Gudrun, hallaç, ötekinde Bay Madinier, mukavva kutu yapım evi yazıyordu. Dördüncü katta birileri dövüşüyorlardı. Döşeme tahtasını titreten bir tepişme, devrilen eşyalar, korkunç bir küfür ve tekme, yumruk sesleri işitiliyordu. Ne var ki bu durum, hava almak için kapıyı açan karşı komşuların iskambil oynamalarına engel olmuyordu. Ama beşinci kata varınca Gervais durup soluk almak zorunda kaldı. Merdiven tırmanmaya alışık değildi. Durmadan kıvrılan şu duvar, ard arda önünden geçilen ve az buçuk içerisi görünen o konutlar başını döndürüyordu. Zaten sahanlıkta yolu tıkayan bir aile kalabalığı vardı. Baba bulaşık suyu oluğuna yakın bir yerde, küçük bir toprak maltızın üzerinde tabakları yıkıyordu. Beri yanda ana sırtını trabzana yaslamış, yatağına yatırmadan önce çocuğunun elini yüzünü siliyordu. Bu arada Capio genç kadına gayret veriyordu. Neredeyse geliyorlardı. Sonunda 6. kata ulaştıklarında Capio bir gülümsemeyle ona yardım etmek amacıyla dönüp baktı. Gervais başını kaldırmış, daha birinci basamaktan beri dinlediği, bütün öteki gürültüleri bastıran, berrak, net ve tiz, hafif sesin nereden geldiğini araştırıyordu. Bu tavan arasında 13 meteliğe satılan, bebeklere giysi dikerken şarkı söyleyen yaşlı bir kadıncağızdı. Uzun boylu bir kız elinde bir kovayla bitişik bir odaya girerken aralanan kapıdan Gervais bozulmuş bir yatak, yatağın içine uzanmış ceketsiz, gömlekli bir adamın gözleri tavanda beklediğini gördü. Kapanan kapının üstünde elle yazılmış bir kartvizitte Mademoiselle Clemence ütücü sözcükleri okunuyordu. Sonunda Gervais bacakları bitkin, soluğu kesilmiş bir halde en üst kata ulaşınca merak ederek trabzandan eğilip aşağıya doğru baktı. Aşağıda gaz lambası 6 katın oluşturduğu daracık kuyunun dibinde bir yıldız gibi parlıyordu. Kokular ve bu koskoca evin uğultulu yaşamı bir tek soluk halinde ona kadar ulaşıyor, orada bir uçurumun kenarından sarkı vermiş gibi duran meraklı kaygılı yüzüne sıcak bir esintiyle çarpıyordu. Capio, daha gelmedik, git git bitmez bir yoldur dedi. Genç adam solda uzun bir koridora sapmıştı. İki kez döndü. İlkinde sola, ikincisinde de sağa kıvrıldı. Koridor çatlak, sıvaları dökülmüş, uzaktan uzağa ince, cılız bir hava gazı aleviyle aydınlanan duvarlarıyla daralarak kollara ayrılıyor, uzayıp gidiyordu. Hapishane veya manastır kapıları gibi aynı biçimde bir sıra kapı, hemen hemen hepsi de ardına dek açılmış, sıcak Haziran akşamının kızılımsı bir buğu ile doldurduğu yoksul emekçi odaları gösteriyordu. Sonunda koridorun kapkaranlık olan bir yerine ulaştılar. Kapyo, işte geldik dedi. Dikkat edin, duvara tutunun, üç basamak merdiven var diye uyarmaktan geri kalmadı. Ve Gervais böylece karanlıkta dikkatle 10 adım kadar daha yürüdü. Ayağa takıldı, 3 basamağı saydı. Ama bu sırada Capio koridorun dibindeki bir kapıyı vurmadan itmişti. Döşemeye keskin bir ışık yayıldı. Girdiler. Koridorun uzantısı gibi görünen daracık bir odaya girmişlerdi. O sırada bir sicimle yukarı kalkık duran rengi solmuş yünlü bir perde bu daracık geçidi iki bölmeye ayırıyordu. Birinci bölmede tavanın gittikçe alçalan dip tarafına doğru itilmiş bir karyola, üstünde pişirilen akşam yemeğinin ılıklığını hala koruyan bir saç soba, iki iskemle bir masa ve karyola ile kapı arasına sığdırabilmek için pervazını kesmek zorunda kaldıkları bir dolap vardı. İkinci bölme atölye haline getirilmişti. Dipte körüğüyle birlikte daracık bir demirci ocağı vardı. Sağda üzerinde hurda demir kırıntılarının bulunduğu bir rafın altında duvara gömülmüş bir mengene görünüyordu. Solda pencerenin yanında yağlı ve çok pis minicik kıskaçlar, demir makasları, testerelerle dolu ufacık bir tezgah duruyordu. Capio soluk yünlü perdeye kadar ilerleyerek "Biz geldik!" diye haykırdı. Kendisine hemen yanıt veren olmadı. Gervais çok heyecanlıydı. Altın dolu bir yere gireceğini düşünerek Capio'nun arkasında durmuş bir şeyler kekeliyor, selam vermek için arada bir başını sallıyordu. Tezgahın üzerinde yanan lamba ile ocakta alevler saçan harlı kömür ateşinin yaydığı bol ışık, genç kadının şaşkınlığını ve heyecanını daha da artırıyordu. Bununla birlikte sonunda Bayan Lorilleux'u görebildi. Kısa boylu, kızıl saçlı, oldukça toplu bir kadındı. Mengeneye sıkıştırılmış bir haddenin deliklerinden geçirdiği siyah bir madeni teli, elinde tuttuğu büyük bir kerpetenin yardımıyla kısacık kollarının olanca gücüyle çekiyordu. Onun gibi boylu ama daha sıska omuzlu olan Lorilleux tezgahının önünde, penserinin ucuyla bir maymun çevikliğiyle öylesine minicik bir şey üzerinde çalışıyordu ki, iş boğum boğum şiş parmaklarının arasında kayboluyordu. İlk başını kaldıran da o oldu. Saçları iyice seyrelmişti. Bal mumu gibi sapsarı, uzun ve sağlıksız bir yüzü vardı. "Siz misiniz?" "Pekala," diye mırıldandı. "Acele bir işimiz var, biliyorsunuz ya. Atölyeye girmeyin, işe engel olursunuz. Odada oturun." Yüzünü gene bir fanusun yeşilimsi pırıltılarına eğerek elindeki ince işine devam etti. Lamba bu fanusun arkasından elindeki işin üzerine parlak bir ışık çemberi düşürüyordu. Bayan Lorilleux de iskemleleri al diye seslendi. Bu hanımdı değil mi? Pekala. Kadın teli sarmıştı, onu götürdü. Orada ateşi geniş bir tahta yelpazeyle canlandırarak teli haddenin son deliklerinden geçirmeden önce bir kez daha kızdırmaya koyuldu. Capio iskemleleri getirdi. Gervais'ı pencerenin yanında oturttu. O da öylesine dardı ki kendisi onun yanına yerleşemedi. Arkaya oturdu, yapılan iş konusunda ona bilgi vermek amacıyla ensesine doğru eğiliyordu. Genç kadın, Lorilleux'lerin bu garip karşılama tarzını görünce pek şaşırmıştı. Onların yan bakışları altında tedirgin oluyordu. Kulaklarında söylenenleri işitmesine engel olan bir uğuldama vardı. Gervais, kadını 30 yaşına oranla çok yaşlı buldu. Eli ayağı üstü başı kirliydi. Sert, hırçın bir hali vardı. İnek kuyruğunu andıran saçları buruşuk entarisinin üstüne dökülmüştü. Ondan sadece bir yaş büyük olan kocası da daha yaşlı görünüyordu. İnce dudaklarında haşin, sert, kötü bir ifade vardı. Ceketsiz gömlekle çalışıyordu. Ayaklarına da topukları aşınmış terlikler giymişti. Genç kadını asıl şaşırtan atölyenin küçüklüğü, duvarların pisliği, araç gerecin paslı demir donukluğu, bir hırdavatçı dükkanının derbederliği içinde orada göze batan o kapkara pislikti. İçerisi korkunç derecede sıcaktı. Lorilleux'un yeşil renge bulanan yüzünde ter damlacıkları parıldıyordu. Bayan Lorilleux ise sonunda iş önlüğünü çıkarmaya karar vermiş, çıplak kolları sarkık göğüslerine yapışmış gömleğiyle kalmıştı.